Ayrım 31. Kültürden irfana. Cemil Meriç. Sayfa 382. Hint masalları Türk çocuklarının dünyasına girmiş midir? Bu soruyu cevaplandırmak çok güç. Ben Kelile Dimre'yi mektepte okudum. Arapça hocamız şair Ömer Yahya eseri büyük bir sevgiyle tanıttı bize. Belki bir mektep kitabı diye okutulduğu için fazla ısınamadım ve o hazine kitap yıllarca silik bir hatıra olarak yaşadı hafızamda. Kıssalarını şöyle takdim etmiş La Fontaine. Uçsuz bucaksız bir komedya, yüzlerce değişik perdesi var bu komedyanın, sahnesi ise kainat. Fransız şair, Kelile ve Dimne tercümesinden başlayarak kendi ülkesinin folklorunu güzelce taramış. Konularda hiçbir yaratıcılık yok. Bulduklarını almış ve onlara biçim mükemmelliği kazandırmış. Bunun için klasiğin en has, en erişilmez örnekleri olmuş fabullar. Doğu ve Batı medeniyetlerinin bütün usaresi, bütün balı o minnacık şiirlerde. Hem milli hem milletler arası. Bunun içindir ki Fransız edebiyatını merak eden bütün şairlerimiz önce La Fontaine'e eğilmiş ama üslubu aktaramamışlar dillerine. Rousseau, çocuklar La Fontaine'i anlamaz diyor. Büyükler anlayabilirler mi ki? Fabüllerin belli başlı İngilizce çevirileriyle Türkçe çevirilerini bir bir inceledim. İkisinde de yalnız iskelet var, ruh kaybolmuş. Ben Fransızcanın sırlarını çözebilmek için bütün bir ömür harcayan bir hoca ve mütercim olarak ancak 50 yaşından sonra La Fontaine'in güzelliklerini anlamaya başladım. Zaten okuduğumuz şaheserlerin kaçta kaçını gerçekten tadabiliyoruz. Görüş dergisinin 1982 Haziran sayısında çok iyi bildiğimi sandığım birçok kitapların tahlillerini okuyunca cehaletimizin sonsuzluğunu bir kere daha anladım. Ne Pinokyo'yu tanımışım ne Alice Harikalar Diyarı'ndayı. Mark Twain'in Huckleberry Finn'i ise idrakimin bugün de nüfuz edemediği bir dünya. Birçok kitapları uyuyarak okumuşuz. Çocuk kitapları Balzac'ın insanlık komedyasından çok daha girift, çok daha esrarengiz. Castle'ın Edebiyat Ansiklopedisi, Çocukların Kitapları bölümüne şöyle giriyor. Çocukları eğlendirmek amacı güden kitaplar, Batı Avrupa'da 18. asrın ortalarına doğru yayımlanmaya başlamıştır. Bu tarihten önce gençlere mahsus edebiyat, dini eserler, görgü kitapları ve okul kitaplarından ibaretti. Tek amaçları öğretim olan bu eserler, matbaanın icadından önce yazma olarak elden ele dolaşıyordu. İlk basılan kitaplar arasında da onları görürüz. Çocuklar eğlenmek istedikleri zaman mektep kitaplarından daha çekici eserler arıyorlardı. Ezop'un masalları gibi. Yetişkin insanlar için yazılan, kolay anlaşılır kitaplar da bunların arasındaydı. Masallar, hikayeler, seyahat kitapları, hayvanlara ait kitaplar ve sokaktaki adama hitap eden benzeri eserler çocukların çok hoşuna gidiyordu. Protestan İngiltere'de büyüklerin çocuklar için en uygun saydığı eserler Kitab-ı Mukaddes'le Havarilerin Menkıbeleri'ydi. Ama çocuklar çeşitli konularda basılan ve satıcılar tarafından ucuza satılan kitapçıkları daha çok severlerdi. Korkunç bir tezat değil mi? İngiliz gençlerinin ve Kuzey Amerikalı küçük okuyucuların 1660 ila 1720 arası en çok zevk aldığı kitaplar, tüyler ürpertici hükümler ve istiğfar dualarıyla biten dini, püriten eserlerdir. Çocuklar bu iç karartan yayımlardan illallah diyerek büyükler için yazılmış kitaplara el atarlar. Robinson Crusoe, Defoe, Gulliver'in Seyahatleri, Swift gibi. Daha sonra çocuk kitapları basan özel yayın evleri kuruluyor. Charles Lamb'le Mary Lamb, Shakespeare'in tiyatrolarını hikaye şekline sokup bastırırlar çocuklar için. Shakespeare'den masallar. Locke'la Rousseau'nun eserleri eğitim alanında büyük alaka uyandırır. Fransa, İngiltere ve Almanya ahlaki konuları ele alan birçok eserler aktarır birbirlerinden. Bu dönemde kozmopolit temayüller ağır basar. Berkün ile Madame Gelmiş İngiltere'de çok tutulur. Berkün Arnold 1747-1791 Fransız yazar ve pedagog. Çocukların eğitimini ele alan birçok eseri arasından L'ami des enfants 1792 1787'de The Looking Glass for the Mind or Intellectual Mirror başlığıyla İngilizceye çevrildi ve İngiltere'de de büyük bir başarı elde etti. Madame de Genlis Felicit, Kontes 1746-1830, Fransız bayan yazar, çocukları eğlendiren ahlak kitapları yazdı. Dört ciltlik eseri Adèle et Théodora aux Lettres sur l'Éducation 1782. Ertesi yıl İngilizceye çevrilerek defalarca basıldı. Ansiklopedideki yazı sürüp gidiyor. Türk okuyucusu için fazla lüks sayılabilecek bir alay bilgi. Konu daha çok İngiliz ve Amerikan çocuk edebiyatı üzerinde yoğunlaşmış. Britannica ansiklopedisinde çocuk edebiyatı maddesi 10 büyük sütun, Locke ve Rousseau gibi terbiyecilerin türün gelişmesi üzerindeki etkilerine geniş yer veren bu makalede İngiltere ile Kuzey Amerika üzerinde duruyor. Çocuk dergiciliği, çocuk kitaplarına verilen ödüller bütün ayrıntılarıyla anlatılmış. Doğudan yalnız Binbir Gece tercümeleri biraz da Kelly ile ve Dim'le münasebetiyle söz ediliyor. Ciddi, ağırbaşlı ve kuru bir yazı. Batı'nın edebiyat tarihlerinde çocuk edebiyatı diye bir bölüm yok. 1958'de yayımlanan Son Büyük Edebiyat Ansiklopedisi'nin 3. cildi Fransa'ya ayrılmış. Ansiklopedia de la Pilel, Histoire de Littérature 3, Littérature Française, Connexe et Marginal, Volume Publié sous la Direction de Raymond Queen. Pile ait ansiklopedisi, Edebiyatlar Tarihi 3, Fransız Edebiyatları, Fransızcayı Kullanan Edebiyatlar, Marjinal Edebiyatlar, Raymond Queneau yönetiminde yayımlanmıştır. Gallimard, Paris, 1958, 2058 sayfa. Eserin sonunda Marjinal Edebiyatlar bölümü içinde çocuk edebiyatı da yer almış. Andra Bey'in çok geniş ve sürükleyici bir yazısı var bu konuda. Eserin bütününe bir ön söz yazan Raymond Queneau, marjinal adını verdikleri edebiyatlardan ne anladığını şöyle belirtiyor. Marjinal edebiyatlardan kastedilen temsilcileri, umumiyetle edebiyat tarihlerinde yer almayan ifade tarzları, araçları veya türleridir. Yani bu sayfalarda kolportaj edebiyatı, çocuklar için edebiyat, halk romanı, polis romanı, kurgu bilim işlenecektir. Edebiyat kadar belki ondan da çok sosyolojiyi ilgilendiren bu çetrefil konuyu uzatmak istemiyoruz. Amaç çocuk edebiyatını kavramanın Batı edebiyat tarihlerindeki yerini işaret etmek. Andra Bey doğru söylüyor. Çocuk edebiyatı çok geniş bir dünya. Tam bir tablosunu sunmak imkansız. Konu ister istemez cihan şumul. Çocuklar haritadaki sınır işaretlerini aldırmaz. Bu edebiyat asırlar boyu pusulasız yelken açan bir gemi, uğradığı her limandan ganimetler devşirmiş. Andra Bey konu üzerinde çok çalışmış. Kaynakları bir düzineyi aşıyor. Batı kültürünün bütün fetihleri emrinde ama yine de konuyu bütünüyle kucaklayamamış. Avrupalı çocukların okuduğu ve sevdiği belli başlı kitaplar geçit resmi yapıyor makalede. Daha çok Fransa ve Anglo-Sakson dünya üzerinde durulmuş. Ne yapalım ki? Batı edebiyat tarihlerinin bize sunduğu en etraflı incelemede şimdilik bu. Makalenin geniş bir hülasasını takdim ediyorum. Çocuk edebiyatı Fransa'da 1697'de Perrault'un masallarıyla resmi bir kişilik kazanır. Hakikatte ise uzun zamandan beri şifahi olarak mevcuttu, edebiyatların başlangıcından beri desek yanlış olmaz. Bu masallar bilindiği gibi dadıların anlattığı hikayelerdi aslında. Aynı masalın yalnız Fransa'da değil, dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok benzerleri bulunmuştur. Mesela Parmak Çocuk, mesela Ormanda Uyuyan Güzel. Meseleye eğilen folklorcular bunların sayısız çeşitlemelerini ortaya çıkarmışlardır. Her ülkede bu hikayelerle karşılaşıldığına, o kadar uzun bir zamandan beri mevcut olduklarına ve zamanımızda bile bu kadar çekici olduklarına göre bu masallara saçma sapan diyemeyiz pek. Perrault, masalların altına kıssadan hisseler eklerken aldanıyordu şüphesiz veya yalandan aldanmış görünüyordu. Ama bu kıssadan hisseleri anlattığı hikayelere fazla karıştırmamak bilgeliğini de gösteriyordu. Ne yazık ki aynı bilgeliği daha sonraki yazarlarda bulamayacağız. Perrault işittiği gibi anlatıyordu bu hikayeleri. Şifahi geleneğe saygısı vardı. Nitekim daha sonra Grimm kardeşlerle Andrew Lang de aynı şeyi yapacaklardır. Bu masalların düşmanı çok. Akıl, ahlak, pedagoji adına çatmayan kalmadı bu masallara. Ama yine de herkes onlara bayılıyor. Bu sürekli ilginin sebeplerini aydınlatmak kabil belki de. Onlarda hayali kanatlandıran bir takım simgeler var. Kaynaklandıkları inançlar, dün insanlığın çocukluğuna, bugün insanların çocuklarına bağlı duygularla iç içe. Bu masalların kahramanlarını hayatın ilk tecrübeleriyle cebelleşirken bir başlarına ormanda bırakılmış olarak görüyoruz. Bu yönleriyle masalların öğretici bir değeri var. Akıl dışı denecek ama çocuk hayalini derinden derine etkilemeleri bundan değil mi? Bu peri masalları gerçekçi de. Bunları yaratanlar halktan kişiler ve Perrault da özgünlüklerini koruyabilmiş. Garip bir iç içelik, tabii ile tabiat üstü sarmaş dolaş. Perrault ilk masallarından itibaren bu beraberliği sürdürmüş. Salonlar çağında küçümsenemeyecek bir ustalık. Eseri yaşatan ve türün özelliklerini yapan da bu. Perrault'un masalları şairane olmasına şairane ama yine de eğitici bir değerleri var. Onları da pekala Fenelon'un Telemak'ına benzetebiliriz. Çocuk edebiyatının gelişmesini sağlayan çocuk okuyucuların sayıca artması olmuştur. Masallar hala çocuk edebiyatının şehrahı. Paul Hazard, Perrault'un geçmiş zaman masalları için şöyle diyor. Tarihte ilk defa olarak Fransa'nın, daha sonra da bütün dünyanın çocukları gönüllerince bir kitap buldular. O kadar güzel, öyle taze bir kitaptı ki bu, bir daha ayrılmak istemeyeceklerdi. Yeni doğan peri masalları nispeten safken, çığırından çıkar, Madame Dolnoy'le ve daha başka bayanlarla salon pandomimlerine dönüşür. Çocuk edebiyatı, 18. asrın başlarını istila eden bu masal tufanından büyük bir fayda sağlamaz önceleri. Ne var ki Galland'ın çevirdiği Binbir Gece masalları bir sürü yeni masallara yol açar. Binbir gün, binbir çeyrek saat ve bilhassa Moğol masalları, Çin hikayeleri gibi. Daha ciddi yazarlar tarafından işlenen bu hikayeler türü zenginleştirir ve tazeler. Madame de Beaumont'un pedagoji kaygısı masalları ve perileri yeryüzüne indirir ve vaaz bataklığına saplar. Çocuk edebiyatı iki kayalık, iki gerçek dışılık arasında yalpa vurur, eğlenceli olmak isteyen münasebetsiz tuhaflıklarla lüzumundan fazla ahlakçı didaktik niyetler. Madame de Beaumont'un eserinin adı başlı başına bir program. Çocukların dünyası. Niyeti halisane. Kibar çocuklara ahlak dersi vermek ve dünyayı tanıtmak, faydalı hikayeler, kıssadan hisseler vesaire. 1757'den beri başka bir deyişle iki asırdır amaçlar pek az değişmiş. Fakat bu amaca ulaştıracak yollar düzelmiştir. Grimm kardeşlerse masalları başka türlü ele alırlar. Şiire ve halk inançlarına merak salmış birer filologdurlar, ciddidirler, vatanperverdirler. Bununla beraber gnomları dünyayı dolaşır ve bütün ülkelerin çocuklarını büyüler. Onlardan sonra her yazar kendi halk edebiyatını araştırmaya koyulur. Bazı gayretkeş aktarıcılar komşu folklorları çevirerek yağma eder ve dünya çocuk kütüphanesini zenginleştirir. Hans Christian Andersen hem folklörden yararlanır hem de muhayyilesinden. Bu kunduracı çocuğu hayatı bir rüya gibi, hikayelerini ise gerçek gibi yaşar. Hikayeleri edebiyatın su götürmez şaheserlerinden biridir. Yetişkinlerin hatırı kalmasın, çocuklara anlatılan hikayelerdir bunlar. 1835. Çocuk edebiyatı, özellikleri ne olursa olsun, çok geçmeden bütün dünya çocuklarının ortak hazinesi olur. Fransız çocuk edebiyatı resmen Perrault ile başlar. Bununla beraber Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe 1719 bütün ülkelerin çocuklarını fetheder ve onlar sayesinde ün kazanır. Başlangıçta çocuklar için yazılmamış eserler, Walter Scott'un, Fenimore Cooper'ın romanları gibi, bazen de Swift'in Gülüver'i, Cervantes'in Don Quixote'u gibi bozularak benimsenirler. Çocuk edebiyatının bir cephesi de budur. Çocuk edebiyatını onun için yazılmamış şaheserlerden mahrum bırakamayız. Hayatın fethine çıkan çocuk, adasına ayak basan Robinson kadar cahil ve endişelidir. Yaşanan ve hayal edilen bu macera, genç gönülleri büyüleyecektir bunun için. Çocukları çok seven İngilizlerin bu konudaki katkıları öteki milletlerinkinden fazladır. İlk çocuk kütüphanesini onlar kurar 1748'de. Bugün de İngiltere'ye, Rusya'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne, İskandinav ülkelerine kıyasla Fransa geridedir. Gençlerin sevgisini kazanan ve onlar üzerinde etki yapan bir başka İngiliz de Charles Dickens'tır. Andersen'in dostu olan bu zat, edebiyata talihsiz çocuğu, pansiyon hayatını, yetim tipini sokmuş, mücadeleci ve talepleri olan bir edebiyat yaratmış, hem sefillerin Cosette'ini hem de Alphonse Daudet'in Petit Chose'unu müjdelemiştir. Birkaç yıl önce Fenimore Cooper, Avrupa'yı Kızılderililere istila ettiriyordu. Mohikanların sonuncusu 1826 toplumun içinde bulunduğu durumu ifşa eder. Zamanımızda en çok okunan çocuk kitabı Hector Malo'nun Sans Famille adlı eseri 1878. Hector Malo da çocuk edebiyatının klasikleri arasındadır. Çocuk edebiyatının gelişmesine yardım edenlerin başında kitapçı Hetzel var. Yabancı dillerden birçok eserler çevirmiş, zamanın en büyük yazarlarını çocuklar için yazmaya teşvik etmiştir. Jules Verne'in ilk yayımcısı da odur. Fransız çocuk edebiyatı, Anglo-Sakson çocuk edebiyatının yanında saygıdeğer bir yer tutabilmişse, daha çok Jules Verne sayesinde olmuştur bu. 101 cilt tutan eserin adı, bilinen ve bilinmeyen dünyalarda harikulade seyahatler. Dünyanın fethi bu 101 ciltle başlar ve atom çağının akla durgunluk veren keşiflerine rağmen hala çekiciliğini sürdürür. Macera romanının klasiğini gerçek bir seyyah kaleme alacaktır. Stevenson, Hazine Adası, 1883. Stevenson, romanını önce bir çocuk dergisinde yayımlar. Hikayeyi romanın genç kahramanı anlatmaktadır. Gerçekle hayali iç içedir. Eserin büyük çekiciliği oradan gelir. Stevenson'a göre romanın kahramanlarla büyük bir ilgisi yoktur. İyi ahlak gibi bir amaç gütmemeli roman. Eserin can alıcı noktası nasıl olmuş sualine verilecek cevaptır. Mühim olan olaylarla onların sergileniş tarzıdır. Fazla bilgiçlik göstermek, zekilik numarası yapmak lüzumsuz. Bütün hüner anlatmasını becermekte. Çocuk edebiyatından söz ederken Alice Harikalar Diyarı'ndayı 1865 unutmak olmaz. Lewis Carroll fantezinin çocuklara nasıl sunulacağını çok iyi anlatmıştır. Sahici bir fantezi realizmden üstündür çünkü eskimez. Akıl dışı başkadır, abes başka. Büyüler de peri masalları da akıl dışıdırlar ama hayale geniş ufuklar açar ve daima taze kalırlar. Alice Harikalar Diyarı'nda da aynanın öbür yüzünde de uyanıkken görülen rüyalardır. Bu modern peri masallarının kendilerine göre tutarlı bir mantıkları vardır. Çocuk hikayelerinin kahramanları okuyanların yaştaşıdır çok defa. Çocuk kendini onların yerine koyabilmeli, yaşadıkları macerayı benimseyebilmelidir. Hazine Adası'nın yayımlanmasından bir yıl sonra dünyanın bütün çocukları için bir dost oluveren bir kahraman yaratıyordu Mark Twain. Huckleberry Finn, 1884. Tom Sawyer'ın 1876 arkadaşıydı bu. Hazine Adası'nın kahramanı da Alice de yazarlarına pek benzemez. Tom'la Huck ise Mark Twain'in çocukluk hatıralarına bağlıdır. Gerçekçi olmak isteyen bir eser. Kullanılan dil hayattan alınmış. Çevre olduğu gibi çizilmiş. Serüvenler biraz hayali ama Hazine Adası'nda olduğu gibi yazarın kabiliyeti sayesinde okuyucular hemen benimsemiş kahramanları. Evet, Huck Finn'de insanlığın sömürgeciliğin, köleliğin hicvi var şüphesiz. Fakat kitabın değerini yapan o bölümler değil. Mississippi'ye verilen yer çok daha önemli. Bu eşsiz romanın çekiciliğini yapan mizah, dost bir gönül, halk sevgisi, köklü idealizm ve çocuklara duyulan sahici muhabbet. Kahramanı delikanlılar olan nice realist roman yazılmış. Mesela Eric Costner'ın Emil ve Dedektifler, Molnar'ın Pal Sokağı'nın Çocukları ama hiçbirinde Tüvey'nin havası yok. Birleşik Devletler için Huck Finn, İtalya için Pinokyo, Danimarka için Deniz Kızı, İngiltere için Peter Pan, milli birer kahraman sayılmıştır. Heykelleri dikilmiş, akın akın ziyaretçileri olmuş. Huck Finn sevimli bir yumurcak ama onun doğuşunda Comtes de Ségur'un hiçbir payı yok. Oysa Comtes, andığımız yazarlardan önce Fransız çocuk edebiyatının belki köşe taşlarından biri olmuştur. Comtes'i ünlü Bibliotek Rose'dan ayıramayız. Bir eşeğin hatıraları, Sophie'nin başına gelenler. Comtes, perilerin büyülü asası yerine sık sık kamçıya başvurur. Belki Sophie'nin başına gelenler, yazarın kendi çocukluğundan alınmış, oldukça acı olaylara dayanmaktadır. Şüphe yok ki Rusya'da geçen çocukluğu ilhamını kamçılamıştır. Bir dönemi yansıtan bu minnacık insanlık komedisi hala okunuyor, okunmaya layıktır da. Çocuklar hayvanları sever. Bu sevginin geniş ölçüde sömürüldüğü de bir hakikat. Comtes de Ségur'dan öğrendiğimiz hayvanlara nasıl davranılması gerektiğidir. Çocuk edebiyatının son büyük temsilcilerinden biri Rudyard Kipling. Kipling hayvanları canlandırmasını bilmiştir. Yalnız ele aldığı hayvanlar evcil hayvanlar değildir. Sevilen bir çocuk yazarı olmak için Avrupa'nın dışında doğmuş olmak hiç de fena değil. Jules Verne adada doğmuş. Comtes de Ségur Rusya'da bir generalin kızı. Rudyard Kipling Hindistan'da dünyayı açmış gözlerini. Başka bir dil bilmek, başka bir folklörden faydalanmak da çok yararlı. Çocuk edebiyatı türünde egzotizmle universalizm aynı şey. Mesela küçük Mowgli, Jungle'la efsanenin çocuğu, annesi dişi bir kurt, Romus ve Romulus'unki gibi. Çocukken dinlediği hikayeler olmasa, Amerikan çocuk edebiyatının önde gelen temsilcilerinden Joel Chandler Harris, Remus amcasındaki 1880 hikayeleri yazmamış olsa, Trafalgar Square aslanlarının simgelediği İngiltere'nin emperyalist gücü doruğunda olmasa, yani binde bir görülecek bir takım olaylar bir araya gelmese Kipling de olmazdı. Jungle kitabı, örnek izciler ve centilmenler için bir ahlak alfabesi. İtaat etmesini bilmek, susmak, nefsine hakim olmak, Bagheera'nın kanununa yan çizenlere savurduğu darbelere kin duymadan katlanmak, eyleme perestiş. Kipling, meslektaşlarından hiçbirinin başaramadığı bir işi başarmış, sıkıcı olmadan bir hikayeye bütün bir ahlakı sokabilmiştir. Hayvan komedisi de çocuk edebiyatında sık sık başvurulan bir konudur. Çünkü hem tabiata uygun bir mutluluk anahtarı verir bize, hem bir bilgi aracıdır, hem de beklenen yoldaşları sunar çocuklara. Masalların anlattığı tarih de çocuk edebiyatının belli başlı dallarından biri olmuştur ister istemez. Emekleme çağındaki bu edebiyatın çiçeklenişi Fransa'da 1870 bozgunu ile yaşıttır. Kahramanlığın yüceltilmesi ve günümüz Fransız İmparatorluğu'nun şanını terennüm eden kitaplar kalıcı eser bırakmamıştır pek. Galiba az çok uzak bir geçmişe uzanmak daha hoşa gidiyor. Mesela Alexander Dumas'ın Üç Silah Çölleri, Walter Scott'un Orta Çağ romanları, Covadis veya Pompei'nin Son Günleri, Rosny'nin Tarih Öncesi hikayeleri. Tek kelimeyle Scott usulü yazılmış tarih en çok hoşlanılan eserler arasında. Gelecekle geleceğin sakladığı sırlar yaşanılan hayattan daha çekici. Ama modern ilmi bilgilere rağmen fanteziler rafında en çok beğenilen kitaplar hala Wells'inkilerle Jules Verne'inkilerdir. çocuk dergilerinin çizgi romanları muhayyelemizi henüz bilmediğimiz bir geleceğe kanatlandırıyor. Evet, çocuk dergilerini anmadan çocuk edebiyatı tamamlanmış olmaz. İz bırakan eserlerden çoğu bu dergilerde doğdu. Mesela Jules Verne'in kitapları ile Hazine Adası. 1822 ile 1854 arasında Perrault'un masallarından Madame Angot'unkilere kadar birçok eserler resimlerle anlatılmıştır. 1900'lerde kurulan birçok periyodikler hala yaşamaktadır. Gücü günden güne artan bu dergiler eleştirilere yol açtı. Çocuk edebiyatı milletler arası bir nitelik taşıdığı için çocuk dergileri ister istemez milletler arası problemlere yol açacaktı. Bu dergilerde boy gösteren şiddet ve sadizm babaları da pedagogları da telaşlandırmıştır. Bununla beraber Pete Nichols'in yerini birçok ailelerde Tintin'le Spiro'u almıştır. Bu yayımların gördüğü rağbeti sağlayan resimli hikayelerdir, komiks. Bu renkli resimlerin telkin gücü sayesinde gerçek dışılık, durumların olağanüstülüğü, gezegenler arası yolculuklar, çöllerdeki serüvenler olağan şeylermiş gibi görünmektedir. Komiksler dili baloncuklar içine teksif ederek doğrudan üslubun nefis örneklerini sunmaktadırlar. İtalyanlar buna fümetti diyorlar. Leopar derisinden donu ile yenilmez tarzan, silindir şapkası ile kurşun işlemez mandrake, bu garip mitolojinin başlıca kahramanları. Bu resimli dergilerde ne şiir var ne şairanelik. Hepsini birden kötüleyemeyiz ama kalıcı eserler verdikleri de söylenemez. Çocuk edebiyatının bir dalı da çocuk şiiri. Çocuklar için yazan şairler, güldesteler mevcut, bu şiirin kaynakları da biliniyor. Çocuklar için bu belki de en az göze çarpan fakat en canlı olanı. Oyun için yazılan ahenkli, kafiyeli bu şiirlere Fransa'da Comptines, İngiltere'de Nursery Rhymes denir. Masallar kadar esrarengiz, masallar kadar cihan şumul bir tür, şansonun kardeşi. Bu kafiyeli hikayelerdeki peri masallarını ezberlemek için okuma yazma bilmeye lüzum yok. Yeni yeni yazıya geçiriliyorlar. Hugo'nun şiirleri arasında da çocuklara seslenenler var. Sally Pratom, François Coppi, Lucy Delarue, Mardrus de çocuklar için şiirler yazmak istemişler ama pek başarılı olamamışlardır. Zamanımızda da birçok şairler Comptines'leri taklit ediyor. Şiirle masal arasında Chante Fable'la Fable var. Çocuklar hala La Fontaine'i okuyor. Fransız veliahtını düşündürmek için Ezop'tan aktarılmış çoğu. Çocuklar anlamazlarmış La Fontaine'i. Bal gibi anlarlar ama onlar da bizim gibi kendilerine göre anlarlar. Fable'ler çocuklar için biçilmiş kaftan. Konuşan hayvanlar, güzel anlatılmış hikayeler aracılığıyla ahlak dersi verilir. Fabüllerden kalkarak hikayeler yazılabilir. Hikayeler de roman için değerli bir kaynak. Fransız çocuk edebiyatı oldukça talihli. Babaları Charles Perrault ile Jean de La Fontaine. Çocuklar için yayımlanan nefis ansiklopedilere, hem lüks hem de ucuz albümlere ve sayısız kitaplara bir göz atarsak şöyle bir hükme varırız. Bu edebiyat ısmarlama bir edebiyattır. Ahlakın emirleriyle psikolojinin, ticaretin ve hürriyetin emirleri arasında emekleyerek yolunu aramaktadır henüz. Bununla beraber görevini de saygıdeğer bir biçimde yerine getirmektedir. Fransa dışından gelen kitaplar önemli yer tutmakta. Çoğu da nitelik bakımından Fransız yazarlarınkinden üstün. Bu eserler çeşitli filtrelerden geçiyor, filtrelerin çeşitliliği karışıklıklara sebep oluyor ama gerçek değerlerin korunmasını da sağlıyor. Veliahtlar için yazılmış Et Usum Delphini kitaplardan oluşan bir edebiyat söz konusu değil artık. Dünyanın bütün çocuklarına seslenen bir edebiyat peşinde insanlık. Yaş, cinsiyet, din, içtimai sınıflar, mazi, hal, istikbal dikkate alınmak isteniyor. Bu iş için büyüklerin yardımına da ihtiyaç var. Saint-Exupéry'nin Küçük Prens'i yazması gibi. A.G.E. Les literatür marjinal içinde La literatür la enfantin çocuk edebiyatı yazan André Bey sayfa 1604 ila 1621. 31. ayrımın sonu sayfa 394.